أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugünkü dersimizde yine Filistin'de olan katliamın arka planında neler var? Onu yapan Yahudiler ve onları destekleyen Hristiyanlarla ilgili Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de neler diyor? Neden bunlar bu işlere girişmişler? Niye kendilerini ilah kabul ediyor? Ve bugün evrensel hukuka, ahlaka, hiçbir şeye uygun olmayan tavırlarıyla her şeye meydan okuyor ve kendilerini ilah görüyorlar. Bunun arka planını Kur'an-ı Kerim bize nasıl anlatmış? Onu görmeye çalışacağız. Dersimizin başlığı da kendini üstün görme hastalığı olacak. Bununla ilgili ayetleri Fatih Hoca'dan dinleyelim. Bakara suresinin 104. ayetinden, 105. ayet değil mi? 105. ayetinden itibaren okuyacağız. Evet, buyurun.
Bakara suresinin 105. ayetinden itibaren konumuzla ilgili ayetlerin meali şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ehli kitabın kafir olanları Rabbinizden size bir hayrın indirilmesini hiç istemezler. Müşrikler de öyledir. Allah tercih ettiği kişilere özel ikramda bulunur. Allah büyük ikram sahibidir.
İstersen bu ayeti biraz daha iyi anlayabilmek için. Şimdi Arap dili açısından ehli kitaptan, yani işte ellerinde ilahi kitap var. Allah'ın son nebisine inanma zorunluluğu var ama inanmıyorlar. Yanlış olduklarını gayet iyi biliyorlar. Bir de diğer bütün müşrikler. Bunların ortak istekleri şu: sizin elinize en küçük bir imkan geçmesin. Yani Allah-u Teala size herhangi bir fırsat vermesin. Yani onların gözlerinde en büyük rakip, en çok kıskandıkları kişiler Müslümanlardır. Bunu siz yani Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimiz zaman göreceğiz. Bugün insanlar bunun birçok yönünü gördüler. Tabii bu ayetlerde henüz görünmeyen yönlerde anlatılıyor. Evet, devam et.
Bir ayeti nesheder veya unutturursak yerine daha hayırlısını ya da dengini getiririz. Allah'ın her şeye bir ölçü koyduğunu bilmez misin? Bilmez misin, göklerde ve yerde tüm yetkiler Allah'ındır. Allah ile aranıza girecek hiçbir yakınınız ve bir yardımcınız yoktur.
Şimdi burada nesih kelimesi anlatıldı. O kelime Türkçemizde istinsah olarak da kullanılır. İşte şuradaki yazıyı bu tarafa geçmek. Arap dilinde de kitabın nesi dediğimiz zaman, yani şurada bir kitabınız var, onun son nüshasını hazırlıyorsunuz ya da işte bugün matbaa yok yani. Onu alıyorsunuz. Hadi bundan bir şey daha, bir cilt daha yazayım diyorsunuz. Orada yazdığınız her cümle nesih deniyor. Şimdi bu Allah'ın kitabı. Tevrat, İncil, bütün nebilere indirilmiş kitaplar da Allah'ın kitabı. Bu Allah'ın son kitabı. Dolayısıyla Allah-u Teala bu kitaba önceki kitaplarda olan ayetlerin hemen tamamına yakınını, tamamını değil, buraya koymuştur. Bazı hükümlerde değişiklikler yapmış. Bazı konularda biraz daha kolaylaştırıcı ve güzelleştirici hükümler koymuş. Ama bu son nüshadır. Şöyle düşünün, bir kitap yazdınız, ikinci nüshasını hazırlıyorsunuz. Bak, nüsha kelimesi de aynı kökten gelir. Onu siz kendi kitabınızın ikinci nüshasını hazırlarken oradaki yazılanın büyük bir bölümünü aynen alırsınız. Bazılarını da daha güzelleştirerek alırsınız. İşte Allah-u Teala da burada diyor ki biz bir ayeti nesheder. Yani ne olur bu Kur'an-ı Kerim'e yazarsak ya da unutturursak ayet var. Ne oldu? Mesela Tevrat'ta, İncil'de bir sürü şeyler saklanmış, gizlenmiş. Bugün hala insanlara göstermiyor. Göstermiyorlar. Tamam. Onun yerine ya aynısını getiririz diyor ya da daha hayırlısını getiririz. Mesela Bakara suresinin 183. ayetinde Allah sizden öncekilere nasıl farz kılındıysa size de namaz oruç farz kılındı diyor. Böylece misliyle bir nesih yapıyor. Kur'an-ı Kerim'e koyuyor. Ama Bakara 187. ayette de bizim için bir iyileştirme yapıyor. Oruçlu bulunduğumuz günlerin gecelerinde karı koca ilişkisine müsaade ediyor. İşte böyle ufak tefek şeyler var. İşte bunlar kıskanıyorlar. Niye işte bizim elimizdeki şey, bu kitabı niye Allah başkasına veriyor diye kıskanıyorlar. Niye Müslümanların elinde kitap olsun? Ondan dolayı bu Yahudi ve Hristiyanların en büyük düşmanı Kur'an-ı Kerim'dir. Ve bütün gayretleriyle Resulullah hayattayken Kur'an'ın dışına itmeye, Müslümanları Kur'ansız bırakmaya gayret göstermişlerdi. Maalesef bugün Kur'ansız bir İslam dünyası var. Adına İslam dünyası diyoruz. Kur'an ayetlerine bakarsak bunlara İslam dünyası demek mümkün değil. Ama şu anda öyle bir yapı var. Evet, devam et.
Yoksa size gelen elçiden, daha önce Musa'dan talep edilene benzer bir talepte bulunmak mı istiyorsunuz? Kim imanını kafirlikle değiştirirse doğru yoldan çıkmış olur. Kitaplarında
ne istemişlerdi Musa Aleyhisselam'dan? Musa Aleyhisselam biliyorsunuz 70 kişiyi seçmişti. 12 boydan. Ondan sonra gelmişlerdi. Allah-u Teala'yı göstermezsen, bize Allah'ı açıkça göstermezsen sana asla inanmayacağız demişlerdi. Yani Allah Musa Aleyhisselam'a kitap veriyor. Bu kitabı almak için Tur'a gidiyor, Tur Dağı'na gidiyor Musa Aleyhisselam. 30 günlüğüne şey yapıyor ama erken gittiği için 40'a çıkıyor. Ve bu arada bunlar tutuyorlar. Bir buzağa tapıyorlar. Buzağı heykeli yapıp tapıyorlar. O yetmiyor. Ondan sonra tevbe için 40 kişi, 70 kişi seçiyor. Ona diyor ya Musa len nümine leke hatta nerallaha cehre. Allah'ı böyle açık seçik görmeden sana inanmayacağız. Yani acayip bir şey. Yani kendilerini öyle bir üstün görüyorlar ki biraz sonra göreceğiz. Allah'tan da üstün gören bir topluluktur bunlar. Bu Yahudilerle ilgili değil. Hristiyanlar da aynıdır. Hiç farkları yoktur. Ayetlerden göreceğiz. Evet.
Evet. Musa Aleyhisselam'dan talep ettikleri şeyi detaylı bir şekilde anlatan ayet Nisa suresinin 153. ayeti. Bakara 109'dan itibaren devam ediyorum meale. Kitaplarında uzman olanların çoğu inanıp güvenmenizden sonra sizi kafirliğe döndürmeyi çok ister. Bunu gerçekler onlar için bütün açıklığı ile ortaya çıktıktan sonra kendilerinde oluşan kıskançlıktan dolayı yaparlar. Allah emrini verinceye kadar onlara göz yumun ve yeni bir sayfa açın. Şüphesiz Allah her şeye bir ölçü koyar.
Demek ki Ehl-i Kitab'ın en büyük arzusu neymiş? Hepsinin değil ama bunu unutmayalım. İçlerinde iyiler var. İnançlı kişiler var. Bugün bütün dünya onları da görüyor. Herkes görüyor onları da. Ama bunların en büyük arzusu keşke bunları bir kafir yapsak müminleri. Çünkü kafirlerin ne olduğunu biliyorlar. Kur'an elimizden alınmazsa, yani Kur'an'a sarılırsak asla bunlar bizi kabul etmezler. İşte Katolik Kilisesi'ne beni davet ettikleri zaman 2007 senesiydi galiba. O zaman kilisenin başbakanı Jean-Louis Pierre Turan vardı. Onun odasında konuşuyoruz. Avrupa'dan her taraftan gelmiş üniversitelerden hocalar sadece benimle konuştu. Söylediği şu: siz Kur'an'a uyduğunuz sürece sizinle diyalog olmaz. Hemen ben de ayağa kalktım, bana bak dedim. Öyle ona doğru yürüdüm. Öyle korkaktırlar ki, öyle bir korkaktırlar ki, şimdi biraz sonra ayetlerden göreceğiz. Biz Kur'an'a uymazsak bizimle diyalog edemezsiniz dedim. Korkusuna böyle, tabii canım, sizinle diyalog yapmayıp kimle yapacağız? Avrupa'da ikinci büyük din haline geldiniz. Ondan bir ay sonra Avusturya'da, işte Viyana'ya davet etmişlerdi. Bir gün ancak kalabildim. O zaman onlardan öğrendim ki yapılan son sayımlarda İslam Avrupa'da bir numaraya yükselmiş. Tabii İslam'ın giderek gelişmesi onları çok rahatsız ediyor. Ama onların bütün amaçları Kur'ansız bir Müslümanlık. İslam alemi dediğimiz alemde de maalesef yaygın olan bu. Ama Allah'a çok şükür şu anda dünyanın her tarafında insanların Kur'an'a yönelişi başladı. En büyük görev bizim. İnşallah bu vesileyle onlara doğruları anlatırız. Bu ehli kitaptan iyi niyetli, samimi olanlarla birlikte bu büyük hizmeti ortaya koyarız. Evet.
110. ayetin meali şöyle: namazı düzgün ve sürekli kılın, zekatı da verin. Kendiniz için şimdi yaptığınız her iyiliğin karşılığını Allah katında bulursunuz. Şüphesiz Allah yaptığınız her şeyi daima görür. Yahudiler, Yahudi olanlardan başkası cennete giremez. Hristiyanlar da Hristiyan olanlardan başkası cennete giremez derler. Bu onların kurgularıdır. De ki, eğer iddianızda haklıysanız kanıtınızı getirin.
Cennet, cehennem onların emrinde. Yine beni Avrupa'ya ilk çağırdıkları zaman yine bir Katolik fakültesi çağırmıştı. Efendim devlet töreniyle karşılayacağız. Nereden çıktı bu devlet töreni dedim ya. Haber gönderdim. Havaalanına bir kişinin beni karşılamak için geldiğini görürsem Türkiye'ye dönerim dedim. Ne demek devlet töreni? Ondan sonra gittik orada. Fakültenin hocalarıyla beraber konuşuyoruz, dekanlık falan. Bu nereden çıktı dedim ya? Devlet törenine. E sen fetva kurulu başkanısın ya. İşte İstanbul müftülüğünde öyle. Biz seni Hümeyni'ye benzettik. Ondan dolayı böyle. Dedim ya, Hümeyni kendisini Allah'ın ayeti diyor. Ayetullah diyor. Bakın sizin papanız da, siz de papa diyorsunuz büyük şeyinize. Size göre Allah da papa, o da papa. O gökteki babanız, bu yerdeki babanız. Siz onu Allah'ın yerine koymuşsunuz. O da kendini Allah'ın yerine koyuyor. Kendini koymuyor da işte koyuyor ama koymuyorum gösteriyor. Efendim diyor, Allah'ın katında öyle şeyler için bu onların mehdileri için ya imamlarımız için diyor öyle bir makam vardır ki oraya ne bir melek çıkabilir ne de nebi. Muhammed Aleyhisselam'dan çok yüksekteler. Yahu dedim, ben sıradan bir insanım. Ben sadece Allah'ın emirlerine uymaya çalışırım. Sonra dedi ki, epeyce bir şaşırdılar, şoklar geçirdiler. Sohbetin sonuna doğru dedi ki, bizim papa da Tevrat'a uymaya çalışır, İncil'e uymaya çalışır. Ha, iyiyse o zaman çok iyi dedim. Yani böyle bakın, hiçbiri diğerinin, bak, biz cennete gideceğiz iki taraf. Yahudi'nin ne işi var? Yahudi cennet bizim, sizin ne işiniz var? Bak bu ayette ne diyor? İkisi de kendilerini cennetlik kabul ediyor. Devam et.
Hayır. Kim güzel davranarak kendini Allah'a tam teslim ederse alacağı ödül Rabbinin katındadır. Onların üzerinde bir korku olmaz, onlar üzülmezler. Hepsi de aynı kitabı, Tevrat'ı bağlantılarıyla birlikte okuduğu halde Yahudiler Hristiyanların bir temeli yoktur der. Hristiyanlar da Yahudilerin bir temeli yoktur derler. Bilmeyenler de bunlar gibi konuşurlar. Allah bunların anlaşamadıkları konulardaki hükmünü kıyamet, mezardan kalkış günü yüzlerine karşı verecektir.
Demek ki bakın, diyor ki bunların bir temeli yoktur Yahudiler diyor. Ya bunlar Tevrat'a uymuyor mu? Siz İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın nebisi olduğunu bilmiyor musunuz? İncil de Allah gönderdi. Yahudinin bir temeli yoktur diyor. Ya Tevrat var ya işte. Bak hiç birbirlerini adam yerine koymuyorlar. Evet.
Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasını engelleyen ve oraları harap etmeye çalışanın yaptığından daha büyük yanlışı kim yapabilir? Onlar korkuya kapılmadan oralara giremezler. Onların hakkı bu dünyada rezil olmak, ahirette ise büyük bir azaptır.
Evet, bakın bugün Filistin'de ne yapıyorlar? Ne cami, ne efendim kilise, hiçbir şey dinlemeden hepsini yakıp yıkıyorlar. Ama İslam alemine bakın. Mesela İstanbul'da geldi, İstanbul'u fethetti Fatih Sultan Mehmet. Orada evet çok sayıda kilise vardı ama her birinin ihtiyacı olan kiliseleri bıraktı. Bugün hala o kiliseler ayakta. Bir gün Amerika'dan Washington DC Üniversitesi'nden bir hanım doktora yapmak için gelmişti Washington Üniversitesi'nden. Şey yapıyor, o belgeler, Osmanlı belgelerinde araştırma yapıyor. Ya bir kadı sicilini, bir mahkeme sicilini getirdi bana. Ya hocam dedi, burada bir yanlışlık var galiba dedi. Neden dedim? Ya bu defter dedi Osmanlı'nın en güçlü zamanına ait. Kanuni Sultan Süleyman dönemi. Burada Hristiyanlara meyhane açma hakkı tanınmış. Meyhane açabiliyorlar. İçki üretebiliyorlar. Kendi vatandaşlarına yasak. Böyle bu kesinlikle yanlış, böyle bir şey olamaz dedi. Dedim sen bilmiyorsun bak. Bizim dinimiz herkesin inancına göre yaşamalarına imkan vermemizi emreder. Dinde baskının hiçbir çeşidini Allah kabul etmez. Bakara 256. ayeti yaptık. Ve şoklar yaşadı. Nasıl oluyor ya? En güçlü devletsiniz. Vatandaşınıza tanımadığınız hakkı yerine tanıyorsunuz. Adam inandığı gibi yaşama hürriyetine sahiptir. İşte İslam bu. İslam bir güneş gibidir. Güneş doğduğu zaman bu kafirin tarlası doğmam diyemez. İşte efendim burası falancanın. Hayır. Her tarafa ışıklarını eşit yayar. Onlar yararlanır yararlanmaz onlara kalmış bir şey. Evet.
Evet, şimdi Bakara suresinin konumuzla ilgili olan ayetlerini okudum. Şimdi de benzer konuyu ele alan Maide suresinin 18 ve devamındaki ayetlerini okuyacağım. Daha sonra da bunların içerisinde Allah'ın emrettiği gibi davranan ve bizim şu ana kadar okuduğumuz kişilerden istisna edilenleri okuyacağım. Maide suresinin 18 ve devamındaki ayetlerin meali şöyle. Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevdiği kimseleriz dediler. De ki madem öyle Allah niçin günahlarınızdan dolayı size azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattığı birer beşersiniz. Allah affedilmenin gereğini yapanı affeder, azabı hak edeni de azap eder. Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında tüm yetkiler Allah'ındır. Dönüp varılacak yer onun huzurudur.
Dikkat ediyor musun? Bak kendilerini bir insan saymıyorlar. Allah diyor da siz her insan gibi bir insansınız, beşersiniz. Yok. Biz Allah'ın oğullarıyız. Allah'ın sevgilileriyiz. Şimdi görüyorsunuz bakın. İsrail kendinden başka kimseyi adam saymadığı halde karşılarında Müslümansa birleşiyorlar bunlar. Tıpkı iktidar partisi karşısında muhalefetin birleşmesi gibi. Birleşiyorlar. Ama kendi aralarında birbirlerini hiç sevmezler. O ayrı bir konu. Fakat kendilerini insan değil, ilah görüyorlar. Şimdi biraz sonra da göreceğiz, ayetleri Fatih Hoca okusun. Allah'tan da üstün gördüklerini göreceğiz. Evet, devam et.
Ey ehli kitap, kitaplarında uzman olanlar, bize bir müjdeci ve uyarıcı gelmedi dersiniz diye elçilerin arasının kesildiği bir dönemde size doğruları ortaya koyan elçimiz geldi. İşte size bir müjdeci ve uyarıcı geldi. Allah her şeye bir ölçü koyar. Bir gün Musa halkına şöyle demişti. Ey halkım, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani içinizden nebiler çıkarmış, sizi hükümranlar yapmış ve çağdaşlarınızdan hiç kimseye vermediğini size vermişti. Ey halkım, Allah'ın sizin olsun diye kayda geçirdiği şu kutsal topraklara girin, sırt çevirmeyin, yoksa kaybedenlere dönüşürsünüz. Dediler ki, bak Musa, orada çok zorba bir halk var. Onlar çıkmadıkça biz asla oraya girmeyeceğiz. Eğer onlar çıkarlarsa o zaman gireriz. O yere girmeye korkanların arasından Allah'ın nimet verdiği iki kişi şöyle dedi. Onların yanına şu kapıdan girin. Oradan girerseniz hakim olanlar siz olursunuz. İnanıp güveniyorsanız yalnız Allah'a dayanın. Dediler ki, bak Musa, onlar orada oldukça biz asla oraya girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, onlarla ikiniz savaşın. Bu işte şurada oturup bekleyeceğiz.
Şimdi bu aynı durumu, aynı olayı Allah-u Teala Bakara suresinin 58. ayetinde anlatıyor. Şu yerleşim yerine girin. İşte bu Filistin ve bölgesi, o bölgeler. Orada istediğiniz her yerden bol bol yiyin. Ama kapıdan içeri girerken de Allah'a saygı göstererek, secde ederek, anı yere koyarak değil, böyle saygıyla girin. Hıtta deyin, yani ya Rabbi günahımızı bağışla deyin, sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyi davrananlara daha fazla ikramda bulunacağız diyor. Şimdi burada diyor ki, zalimlik edenler, yanlış yapanlar kendilerine söylenenin tersi bir söze şey yaptılar. Allah diyor buraya girin. Onlar da diyor ki orada güçlü bir topluluk var. Biz onlarla savaşmayız. Allah savaşın mı dedi size? Allah girin diyor. Bol bol yiyin, size verdim burayı diyor. Ama onlar yok, biz orada savaşmayız. Şimdi burada bir şey söylüyor. O yanlış yapanlar Allah'ın sözünü değiştirdiler. Az bir kısmı hariç. Kaç kişi az bir kısım? Fatih Hocam. İki kişi değil mi? Bakın iki kişi hariç diğerlerinin tamamı bak Allah'ın söylediği, Musa Aleyhisselam'ın ağzından çıkan sözü yalanlıyorlar. Hani şu hadis bu hadis falan değil. Allah'ın sözü olarak onu yalanlıyorlar. Ve kendi kafalarına göre çeviriyorlar. Sen git. Git. Allah'la beraber siz savaşın. Biz burada oturacağız. Sanki Allah emirlerindeki bir asker. Dikkat ediyor musunuz? Kendini ne kadar üstün gören bir topluluk. Allah'ı bile hafif görüyorlar. Şimdi siz Musa Aleyhisselam yerinde olsanız ne yaparsınız? Yahu siz ne biçim insanlarsınız? Firavun sizin erkeklerinizi kesip kızlarını serbest bırakıyordu. Allah Musa Aleyhisselam'ı elçi gönderdi ve onların elinden kurtardı. Firavun'un bütün serveti size kaldı. Ya bak burada da size koskoca bir bölgeyi veriyor. Gene şey yapıyorsun. Yok bana. Ne bu? Dikkat ediyor musunuz? Bunlar Allah'a bile değer vermiyorlar. Biz Allah'ın oğullarıyız, sevgilileriz derken de yanlış anlamayın. Biz aslında daha iyiyiz de öyle diyoruz demeye getiriyorlar. Bunları çok iyi tanımamız lazım. Bakın şimdi eğer bu Filistin savaşı olmasaydı dünya bunları tanıyamayacaktı. Çünkü kendilerini gizlemeyi çok iyi becerirler. Çok iyi becerirler. Ama Allah'a şükür ki şimdi bütün bu olaylar ortaya çıktı. Peki Musa Aleyhisselam ne dedi?
Evet, Musa Aleyhisselam şöyle diyor 25. ayetin meali. Musa dedi ki Rabbim benim kendimden ve kardeşimden başkasına gücüm yetmiyor. Bizi yoldan çıkmış bu topluluktan ayır.
Bak ne desin? Bir kendime gücüm yeter diyor. Tamam. Bir de kardeşime diyor. Kardeşi Allah'ın nebisi ya. Musa Aleyhisselam'ın eşi ve çocukları var. Onlara gücüm yeter de demiyor. Dikkat edin. Yok. Ancak kendime ve kardeşime gücüm yeter. Belki o ayrılan iki kişiden an dönebilir.
Onlara da kefil olamıyor yani.
Kefil olamıyor onlara yani. İşte kardeşi Harun Aleyhisselam Allah nebi yaptığı için ona gücüm yeter diyor. Biliyorsunuz Musa Aleyhisselam 40 günlüğüne Tur'a gittiği zaman Harun Aleyhisselam öldürmeye kalkmışlardı. Buzağı heykeli yapıp taptılar. Yapan da onların el alimleriydi. Samiriydi. Şimdi alim olmak bir şey değil. Bilmek bir şey değil. Doğrulara uymak gerekir. Doğrulara uyduğun zaman insanları sömüremezsin. Ama ilmi kullanarak insanları sömürmek isterseniz bunun en rahat sömürme alanı dindir. İşte Samiri onu yapıyor. Şimdi şeyi devam edelim.
Evet, 26. ayetten itibaren Allah dedi ki artık orası onlara 40 yıl yasaktır. Onlar burada şaşkın şaşkın dolaşıp duracaklar. Yoldan çıkmış bu topluluk için dertlenme.
Bak ne oldu şimdi? 40 yıl ne demek? Bir nesil işte. Bu karşı çıkanların ortalama yaşlarının 25 olduğunu düşünün. 40 yıl sonra 75. Artık onların içerisinde genç nesil kalacak. Diğerlerinin hepsi ölmüş olacak. Bak nasıl bir kayıp. Ve şimdi de ne büyük kaybı uğrayacaklarını görün. Allah-u Teala burada da ders yapmıştı bu konuda. İsra suresinin 4. ayetten 7. ayetine kadar artık bunlarla ilgili olarak anlatıyor. Ayetlere dikkatle baktığımız zaman artık bunların bitmiş olduklarını çok net bir şekilde görüyoruz. Evet.
Evet. Şimdi de içlerinden doğru yolda olanların olabileceğini atlamamamız gerektiğini Allah-u Teala bize Ali İmran suresinin şu ayetlerinde bildiriyor. Demek ki hepsi...
İsra 4.7 dedik ya. Evet. İstersen onu da bir mealden oku. Yani izleyicilerimiz onu da dinlesinler. Allah ne diyor diye. Çünkü önceki dersi belki bulamayabilirler. Şeyden.
İsra suresinin 4 ve devamındaki.
4 ve devam ayetleri.
Evet 17. sure 4. ayetin meali şöyle. O kitaba İsrailoğulları için şu kararımızı koyduk.
Tevrat'a yani, evet.
Yeryüzünde iki kere fesat çıkaracak ve büyüklendikçe büyükleneceksiniz. Birincisinin vakti gelince savaş gücü yüksek kullarımızı üzerinize saldık. Yurtlarınızı didik didik ettiler. Bu gerçekleşmiş bir sözdür.
O Babil sürgünüyle gerçekleşti o. Evet.
Sonra sizi tekrar diğerlerine üstün hale getireceğiz. Mallar ve evlatlar vereceğiz. Askeri açıdan daha güçlü kılacağız.
Bu Bugün mesela askeri açıdan bakın, İsrail'in savaş gücü kimsede yok. Çünkü bu silah üreten fabrikaların sahiplerinin çok büyük bir bölümü Yahudi. İşte Müslümanlara karşı olunca ne dedi şey Amerika'nın başkanı? Kayıtsız şartsız emrinizde iyiydi. Avrupa'ya bakıyoruz, herkes öyle. Baktığınız zaman savaş gücü açısından işte yok işte nükleer silahlarımız var, her şey var. En üst seviyeye gelmediler mi? Peki ne olacak? En üst seviyeye geldiler de hangi noktaya geldiler? Bir dağın zirvesine çıktığınız zaman atacağınız her adımda ne yaparsınız? Aşağıya gidersiniz değil mi? Eğer aşağısı bir uçurumsa yandınız ki ne yandınız, evet. Devam et bakalım, uçurum mu değil mi?
Evet. Yedinci ayetin meali, iyi davranırsanız iyiliği kendinize yapmış olursunuz. Kötü davranırsanız o da kendinize olur. Ama yeryüzünde fesat çıkarmanızdan dolayı son tehdidin zamanı gelince sizi üzüntüye boğsunlar. O mescide, Beyt-i Makdis'e ilk girenler gibi girsinler ve hakim oldukları her şeyi yerle bir etsinler diye kullarımızı üzerinize salacağız.
Bak, hakim oldukları her şeyi yerle bir etsinler. Şimdi bak, o zaman salacağız diyor değil mi? Yani şu anda o noktaya gittiklerine göre artık bitme noktasındalar. Artık bunlar her şeylerini kaybedecektir. Evet.
Evet. Ali İmran suresinin 110. ayetinden itibaren mealen okuyorum. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en iyi topluluksunuz. Allah'a inanıp güvenerek iyi şeylerin yapılmasını ister ve kötü şeylerden sakındırırsınız. Ehli kitap, kitaplarında uzman olanlar da inanıp güvense kendileri için iyi olur. İçlerinde inanıp güvenenler var ama çoğu yoldan çıkmıştır.
Evet. Yani bak, demek ki Yahudilerde de Hristiyanlarda da inananlar var. Ama çoğu yoldan çıkmıştır. Biz de bugün de görüyoruz, bak artık isyan ediyorlar yani bunları. Yahudisi de Hristiyan da devletlerine karşı çıkıyor. Bu ne ya, böyle şey mi olur? Evet.
Yoldan çıkanlar canınızı sıkmak dışında size bir zarar veremezler. Sizinle savaşsalar gerisin geri dönüp kaçarlar, sonra yardım da görmezler.
Ne yaparlarmış bizimle savaşsalar? Kaçarlar. Geri dönüp kaçarlar. Şimdi şu anda olan şeylere bakın. Küçücük bir Gazze'nin karşısında ne kadar zorlandıklarını ve yakında da topyekun kaçışlarının herhalde göreceğimizi burada ifade edebiliriz. Evet.
Allah'ın himayesi veya insanların himayesi altında olmaları dışında bulundukları her yerde üzerlerine alçaklık çöker. Allah'ın gazabına uğrarlar.
Yani birisinin arkasına sığınmışlarsa rahat. Yoksa alçaklık çöküyor. Evet. Evet.
Üzerlerine çaresizlik de çöker. Çünkü Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnir ve nebileri bir gerçeğe dayanmadan değersizleştirmeye çalışırlar. Bu isyan etmelerine ve aşırı gitmelerine karşılıktır. Hepsi bir değildir. Ehli kitap içinde dost doğru bir topluluk da vardır. Onlar gecenin bölümlerinde namaz kılarak onun ayetlerini bağlantılarıyla birlikte okurlar. Allah'a ve ahiret gününe güvenir, inanıp güvenir, iyi şeylerin yapılmasını ister ve kötü şeylerden sakındırırlar. Hayırlı işlerde de yarışırlar. İşte bunlar iyi olanlardandır. Bunların yaptığı hiçbir iyilik göz ardı edilmez. Allah müttakileri, kendini yanlışlardan koruyanları bilir.
Evet. Şimdi bakın Allah Müslümanlara ne diyor? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Siz tüm insanlar için çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Müslümanlar için değil. Bakın şeyi okuyun. Tevbe suresinin 103. ayetinin öncesini okuyun. Orada Medine'de müminlerden, münafıklardan ve münafıklığını itiraf ederek kafirliğini ortaya koyanlardan söz ettikten sonra Allah Tevbe 103. ayette Muhammed Aleyhisselam'a diyor ki onların mallarından sadaka al. Yani biz zekat diyoruz. Bu vergi. Müslüman kafir ayırmaksızın alınıyor vergi. Sen bununla onları arındırır ve geliştirirsin diyor. Müslüman olsun, münafık olsun, kafir olsun, o ülkeden kovma yok. Savaş suçu işlememiş olanlar orada durur. Peki, ve salli aleyhim, onlara da destek ol diyor. Sen desteğin onları rahatlatır diyor. Peki nasıl destek oluyorsunuz? Şeyin, zekatın harcama kalemleri 8 sınıftır. İşte fakirler, yani henüz zenginlik, zekat verecek seviyede olmayan kişiler. Maddi gelirleri var, şu var, bu var ama zengin sayılmaz. Ondan sonra miskin, çaresiz kalmış kişiler. Bunların da Müslüman kafir olmaları önemli değil. Onlara yardımcı oluruz. İnsanlar için diyor Allah. Ondan sonra Yahudi, Hristiyan, her şey, kim olurlarsa olsunlar. Onun için dikkat edin, Osmanlı'nın hakimiyeti altında son derece mutlu bir hayat yaşamışlardır bunlar. Ondan sonra mesela işte zekat için çalışan memurlar, tamam, kalpleri İslam'a ısındırırlar diyor. Ondan sonra Allah-u Teala borçlular diyor. Şurada siz bir iş adamısınız, iş yeriniz var, her şeyiniz var, borçlandınız, ödeyecek gücünüz yok. Hadi buyur, göz borçunu öder, karşılık istemeden işine devam et. Müslüman kafir ayrımı yapmadan. Bakın tüm hayırlı, tüm insanlar için, yani İslam bir güneştir. İslam bir yağmurdur, sudur, temiz havadır. Bundan yararlanmayacak hiç kimse yoktur. Biz doğru İslam'ı anlatacağız, kabul ederler etmezler, o kişiden kendine kalmış bir şey. Ondan sonra efendim işte yol güvenliği için İbn-i Sebil fonu, efendim şey için bu askeri güvenlik için fi sebilillah fonu, eğitim şey şu bu. Yani devletin bütün şeyleri, ihtiyaçları karşılandığı zaman Müslüman kafir ayrımı olmaksızın herkese de yardım edilir. Tüm insanlık için ortaya çıkmış bir ümmetiz biz. Bizim için insan olmaları önemlidir. Ama bakın dün İngiltere'den gelen birisi anlatıyor, orada yaşayan birisi. Diyor ki o kadar zor durumdalar ki diyor. Sağlık sektörü çökmüş zaten. Karı koca beraber lokantaya geliyor. Herkes kendi hesabını ödüyor. Biraz büyüdüğü zaman 18 yaşındayken çocuklarını ya çıkıp gideceksiniz ya da kiraya ve evin masraflarına ortak olacaksınız. Çıkıp gidenler de artık annesini babasını unutuyor. Bir tek Noel'de akıllarına geliyor, bitti. Diyor ki benim komşum bir bina var, orada yaşlılar var. Arada sırada gidiyorum bir Müslüman olarak. O kadar mutlu oluyorlar ki çünkü konuşacak adamları yok. Ve diyor Londra'nın dışında o kadar çok, Londra'da da evsiz var ama o kadar çok evsiz, o kadar çok perişan insanlar var ki. Mesela Amerika'da evsizler büyük bir şey. Ya ne demek evsiz kardeşim? Bak bir gün Kaliforniya Üniversitesi'nden bir profesör hanım, zannedersem 80'li yıllardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani Turgut Özal başbakandı, yani onu iyi hatırlıyorum. Şeye geldi, işte bu arşivde araştırma yapmak için. Ben de mahkeme arşivinde, yani Osmanlı mahkeme arşivinde gelenlere yardımcı oluyordum. Geldikten sonra dedi ki ya ben Türkiye'ye gelmeden önce Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili biraz araştırma yaptım. Dedim ki ya şimdi sokaklar evsiz doludur. Geldim bir tane göremedim. Bu ne biçim bir şey? Benim okuduğum bilgiler mi yanlış? Yoksa burada bilmediğim bir şey mi var dedi. Dedim ki senin okuduğun bilgiler yanlış değil. Belki senin okuduğundan daha kötü bir ekonomik yapı var burada. Ama hiçbir Müslüman bir kişinin sokakta yatmasını kabul edemez. Herkes elinden geldiği kadar ona yardımcı olur. Falan şaşırdı kaldı. 2 sene kadar burada kaldı. Gerçekten şoklar yaşadı yani. Ve sonra da Kur'an-ı Kerim'e yöneldi ama ben Müslümanım dediğini duymadım. Fakat eşiyle beraber yani yöneldiklerini bana söyledi. Ama bilemiyorum tabii netice. Kendisiyle bir daha da görüşmedik yani buradan Amerika'ya gittikten sonra. Ama nedir yani biz tekrar ediyorum bütün dünyaya Allah'ın ayetlerini götüreceğiz. Allah'ın emrettiği gibi şey yapacağız. Hiç kimsenin inancı bizi ilgilendirmez. İnsan olduğu yeter. Bize böyle. Ama onlar öyle değil. Onlar sadece ben diyor, işte ilah yapmışlar kendilerini. Sadece herkesi kendilerinin hizmetçisi olarak kabul ediyorlar. Evet var mı şey?
Evet, bunlar hakikaten hocam siz dersin başında dediniz ki Allah'a da rol biçerler. Hatta Allah'a da aslında işlerine geldiği için adını anarlar. Cennete kimin gideceğine, cehennemin kime gideceğine bunlar karar verirler. Allah-u Teala bunu Bakara suresinin 111. ayetinde biraz önce şey yapmıştık, okumuştuk. Diyorlar ki biz sadece bizim söylediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar cennete giderler. İçimizden cehenneme gidecek olanlar da uzun süreli değildir. Birkaç gün orada yatar çıkarlar. Öyle diyorlar. Seçkin topluluk. Aslında bu bir hastalık. Yani bizim dersimizin adı da böyle. Bu hastalık. Yani kişide olduğu zaman da sıkıntı ama bir de toplumsal olarak bu toplumun her ferdi diğer toplumdan kendisini üstün gördüğü zaman işte o zaman tam bir akıl tutulması, kolektif bir akıl tutulması oluyor ve bu defa bu insanların uyarılması çok zor oluyor. Mesela tarih boyunca sadece bunlar değil, herkes öyle. Yani bugün Hristiyanlar da öyle. Hatta Müslümanlar da zaman zaman bu hastalığa yakalanıyorlar. Mekkeli müşrikler de öyleymiş. Allah-u Teala onların bu benzeri özelliklerini çeşitli ayetlerde bize zaten söylüyor. İşte tarihi kayıtlarda da var. Kendilerini işte Ahmesi olarak kabul ediyorlar. Yani Allah'ın biz seçkin kullarıyız diyorlar. Muhammed Aleyhisselam'ın dönemindeki Mekkeli müşriklerden bahsediyoruz. Yani diyorlar ki Kabe bizim kontrolümüzde. Allah bu mekanları bize verdi. Burada oturmayı bize nasip etti. Bizler Hazreti İbrahim'in, İsmail'in torunları, çocuklarıyız. Ve Allah bizi her zaman korur. Bize hiçbir şey olmaz. Kuzeyimiz, güneyimiz bir sürü sıkıntılar içerisindeyken bizim kervanlarımız yaz, kış, güven içerisinde hiç kimse bize ilişmeden gider, gelir. Mekke'de olsun ya da olmasın, dünyada olan her türlü nimet Mekke'de bulunur. Buraya her şey akar. İnsanlar sürekli buraya gelmek isterler. Bizi görmek isterler. Hatta öyle ki bizi rahatsız edecek olanlara cezasını biz vermeyiz, Allah verir. Nitekim Muhammed Aleyhisselam'ın doğmasına çok az bir süre kala fil hadisesi, Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala bunu anlatıyor. Adamlar rivayetler doğruysa şöyle diyorlar, ya hiç endişelenmenize gerek yok. Mekkeliler çıkın şu dağın eteklerine oturun, ya bir nevi çekirdeklerinizi alın, çitleyin, olacakları görün. Allah bizi ne zaman yarı yolda bıraktı ki? Biz seçkin topluluğuz. Hakikaten de Allah-u Teala o topluluğu, o orduyu tavrımar ediyor. Yani bu hastalık öyle bir depreşiyor ki kendi içlerinden Muhammed Aleyhisselam'ın onlara din öğretmesini kabullenemiyorlar. Diyorlar ki ya bu dini bize sen mi öğreteceksin? Yani biz zaten Müslüman insanlarız, dindar insanlarız. daha doğrusu Ahmesiler, yani Ahmesi diyorlar kendilerine. Ne demek Ahmesi? Dindar insanlar. Dindar hassasiyetleri üst seviyede olan insanlar. Hani bize hep anlatıyorlar ya, işte bunlar kafirdi, Allah bilmezdi, şöyleydi, böyleydi. Tam tersine bu insanlar Hazreti, kendi içlerinden çıkan Hazreti Muhammed'in kendilerine dini bir konuda herhangi bir şey öğretebileceğini hayal bile edemiyorlar. Böyle şey olamaz diyorlar. Kendilerinin çünkü seçkin, özel bir topluluk olduğunu düşünüyorlar. Yahudiler öyle, Hristiyanlar da bugün böyle. Kendileri dışındaki insanları insan bile kabul etmediklerini şu son 100 yılda sömürgecilik faaliyetlerinde bütün dünya biliyor. Yani bu kayıtlar daha insanların hafızasında canlı. Hala herkes biliyor bunu. Yani kendileri dışındaki insanları insan bile görmüyorlar. İşte Afrika'dan aldıkları insanları kendi ülkelerine getirip bir nevi sirklerde, şunlarda, bunlarda, bakın böyle varlıklar da, yaratıklar da var diyerek bilet kesen insanlar bunlar. Hani bugün bizim kapısında durup medeniyet öğrenmek için yalvardığımız insanlar, düne kadar kendileri dışındaki insanları sirklerde bilet kesip insanlara bak bu tür varlıklar da vardı diye gösteren insanlar.
Bir hatıram onu yine anlatmadan geçemeyeceğim, kusura bakmayın. Şimdi onu söyleyince, şimdi Amerika'nın çok meşhur bir tarihçisi, o da yine bir araştırmaya gelmişti. Osmanlı'ya hayranlığını bildirdi. İşte Osmanlı basitte mükemmelliği yakalamış, tarihin bildiği en büyük devlet. Biz bu büyüklüğün sırlarını araştırıyoruz. Amerika olarak bundan yararlanmak istiyoruz diye. Peki neler gördünüz? Benim gördüğüm en önemli husus şu dedi. Osmanlı'nın şaşmaz adaleti. Sen Müslüman mısın? Kafir misin? Türk müsün? Yabancı mısın? Zengin misin? Fakir misin? Osmanlı hiç ilgilendirmez. Osmanlı'yı ilgilendiren tek şey vardır, adalet. İşte anlattı. Sonra ben de şöyle yaptım. O zaman da bir film şey yapıyordu. Bu zencilere yapılan şeylerle ilgili, unuttum o filmin şeyini. Gene bu 80'li yıllardadır herhalde, öyle zannediyorum. Ona dedim ki ya dedim, siz dedim oradaki zencilere, bak Osmanlı'ya hayranı, o zencilere eşit vatandaşlık hakkı tanıyor musunuz? Olur mu? Onlar bizim kölemiz. Hani az önce Osmanlı'ya hayranlığını anlatıyordun dedim. Ne oldu? Osmanlı'nın hiç böyle bir şey yaptığını gördün mü dedim. Neyse. Yani bu hatıram da şimdi aklıma geldi. Anlatmış olayım. Onlar bizim kölemiz. Olmaz. Onlar bizimle eşit haklar tanıyamayız. Tamam. Evet.
Ve nihayetinde dedik ya, bu hastalıktır. Müslümanlarda da bu zaman zaman ortaya çıkıyor, nüksediyor. Ki bizim geleneğimizde de mesela aynen Yahudilerdeki, Hristiyanlardaki gibi bu söylemler maalesef var. Ümmeti Muhammed'in diğer topluluklardan farklı olduğu, Ümmeti Muhammed'in hiçbir zaman böyle toplu olarak, kolektif olarak hatalar yapmayacağı, onların herhangi bir konudaki kararlarının Allah'ın da hükmüyle mutlaka uygun olduğu, örtüşür olduğu, bu sebeple topluluk herhangi bir konuda karar verdiyse aslında o karar bir nevi Allah'ın kararıdır gibi bir takım seçkinci söylemler bizim geleneğimizde de var. Nitekim icmanın, fıkıh usulündeki icmanın bir nevi temeli bu tür söylemlere dayanıyor. Yani Ümmeti Muhammed herhangi bir konuda hata üzerinde birleşmez. Biz diğerlerinden farklıyız. Biz kelime-i şehadet çektik. Eninde sonunda mutlaka bir şekilde cennete gideceğiz gibi bir takım söylemler esasında Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de daha önceki toplulukları eleştirdiği yönüyle örtüşüyor. Dolayısıyla bu bir hastalıktır. Hastalığın kime bulaşacağı belli olmaz. Biz kendimizi iyi zannederiz, sağlıklı zannederiz ama mikrobu almış olabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in önceki topluluklar için yapmış olduğu bu uyarıları biz de bu dikkatle okumalıyız. Yoksa biz hiçbir zaman onlar gibi olmayız, biz onlardan farklıyız şeklinde düşünmemek gerekir.
İnşallah bu ayetlerde anlatıldığı gibi gerçekleri görürüz. Ama falanca kötü, filanca kötü demenin hiçbir anlamı yok. Biz Allah'ın huzuruna gideceğiz, yaptığımızın hesabını vereceğiz. Bize ne düşer? Bu insanlara doğruları nasıl gösterebiliriz? Bizim bütün vazifemiz Allah'ın emrettiği güzel şeyleri insanlara anlatmak, yanlışlardan da insanların uzaklaşması için uyarılarda bulunmaktır. Şunu bunu şey değil, biz sadece bu ayetlerle dünyanın bugünkü görüntüsünü ortaya koymaya çalıştık. Gerçekleri görüp doğrulardan ayrılmamayı, Allah'ın emirlerine tam uymayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun.